Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizi ulaştırıyoruz. Bizi turkiyeninsesiradyosu.com adresimizden veya TRT TV uygulamasından dinleyebilirsiniz. Teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz, mikrofonda ben Yasemin Hasan, programı Mustafa Çamlıca ile birlikte hazırladık. Avrupa'ya işçi olarak giden Türkler, aradan geçen 59 yılda siyasetten bilime, sanattan spora, her alanda büyük başarılara imza attı. Bulundukları ülkeleri ikinci vatan olarak benimseyen vatandaşlarımız artık Avrupalı Türkler olarak tanımlanıyor. Türklerin Avrupa'ya göçü, yaşamları, bulundukları ülkelere entegrasyonları, eğitim, siyasal katılım, iş ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla her alanda başarı hikayelerini Dünyadaki Türkiye programında konuşuyoruz. Bu haftaki program konuğumuz Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Sayın Bülent Bilgi. Hoş geldiniz Bülent Bey.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Bizi dinleyen insanlarımıza da buradan hayırlı akşamlar diliyorum.
Bugünkü yayınımızda Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının yapılanmasını ve UID'nin çalışmalarını ele alacağız Bülent Bey ile birlikte. Öncelikle Avrupa'da kaç tane Türk sivil toplum kuruluşu var? Bunların yapılanması nasıldır? Öncelikle buradan başlayalım arzu ederseniz.
Tabii ki memnuniyetle. Şimdi Avrupa'daki sivil toplum, Türkiye kökenli insanların kurduğu sivil toplum kuruluşlarına baktığımız zaman bunların rakamı binlerceye kadar ulaşıyor. Burada hemşeri derneklerinden tutun, veliler derneğine varana kadar birçok derneğimiz var. Ancak bunların bir de çatı dernekleri var burada. İşte bizim teşkilatımız gibi, değişik dini hizmet veren teşkilatlar gibi çatı dernekleri var. Burada çatı derneklerinde tabii kendi bünyelerinde Avrupa'nın değişik noktalarında, birçok noktasında yüzlerce kendilerine ait olan dernekler var. Yani bir hemşeri dernekleri, kültür dernekleri, bir de işte az önce ifade ettiğim gibi bu çatı dernekler var, veli dernekleri vesaire, binlerce dernek var. İnanılmaz bir sivil toplum inisiyatifi ile orada karşı karşıyayız. İnanılmaz bir potansiyelimiz var. UID olarak, Uluslararası Demokratlar Birliği olarak bizim Avrupa'da toplam Finlandiya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Kuzey Makedonya oldu artık, Makedonya'ya baktığımız zaman 253 il teşkilatımız var. Sadece bizim, UID. Aynen öyle. Sadece UID'ye bağlı olan 253 teşkilatımız, derneğimiz var. Bunların hepsi dernek statüsünde, kendilerinin dernek statüsü var. Dolayısıyla binlerce sivil toplum kuruluşlarımız var. Tüm alanları kapsayan, aslında günlük tüm alanı kapsayan çalışmalar yapan derneklerimiz var.
Peki bu Türk sivil toplum kuruluşları binlerce ile ifade ettiniz. Bu yeterli mi, yoksa daha da artırılması gerekir mi?
Şimdi şöyle, tabii ki sayısı belki daha artırabilir ama bazen biliyorsunuz nicelik değil nitelik de önemli. Yaptığımız çalışmaların kalitesi de tabii ki burada çok çok önemli. Yani bazı hemşeri derneklerimiz sadece maalesef, tabii ki istisnalar var ama senede bir hemşeri derneği olarak bir hemşeri gecesi düzenliyorlar ama bunun ötesinde çok da fazla faaliyetleri olmuyor. Yani faal olan derneklerin daha da faaliyet sayısının arttırılması çok daha önemli olacaktır. Yani dernek sayısına baktığımız zaman tabii ki hiçbir zaman bu yeterli diyemeyebiliriz. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Ama burada mevcut olanların daha aktif olması, sosyal alanda, siyasal alanda, kültürel alanda, bilimde, edebiyatta, bu alanlarda maalesef çok eskiye nazaran iyiyiz. Bayağı bir mesafe kat ettik ama yeter mi? Kesinlikle yetmez. Daha da fazla burada hizmet vermemiz gerekiyor. Yani az önce saydığım gibi bilimde, edebiyatta, kültürde, sporda, sanatta daha aktif olmamız gerekiyor ki Avrupa'da biliyorsunuz insanların geleceğini şekillendiren siyasettir. Evet, bunu topluma yansıtan medyadır. Ancak özellikle dernekler tarafından bunların geleceğini şekillendirme noktasında daha faal olabiliriz. Mesela toplumun geleceğini kimler şekillendirir? kültür, sanat, bilim, edebiyat, bu alanlarda olmamız gerekiyor. Bu alanlarda daha güçlü olmamız gerekiyor ki yani Türkiye'mizin, memleketimizin ve insanımızın kültürünü, birikimini Avrupa'da paylaştığımız takdirde Avrupalıya bu sefer bir tehdit olarak algılanıyor maalesef büyük bir kitle tarafından. Tehdit olarak değil de bir şans olarak algılanmamız için büyük bir fırsat aslında.
Anladım. Peki Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşları var olması bizim oradaki Türk vatandaşları için ya da orada yaşayan Türk, Avrupalı Türkler için nasıl bir güç?
Çok büyük bir güç. Aslında çok büyük potansiyel.
Bir de özellikle, parantez açmak istiyorum. Hı-hı. Çok büyük bir güç ama bu gücün tam da farkında mıyız? Hani buradan da devam edebilirsiniz.
Tam o konuya temas edecektim. Aklın yolu bir. Tam o konuya temas edecektim. Az önce de söylediğim gibi dernek sayımızda bir sıkıntı yok. Arttırabiliriz. Evet mevcutlar kafi ama daha faal olmamız gerekiyor. Gücümüzün farkında varmamız gerekiyor. Tabii ki bu bir ilk önce gücünüzün farkına varmanız gerekiyor. Bir, ikincisi de bu gücünüzün farkına vardıktan sonra faaliyetlerinizi arttırmanız gerekiyor. İnanılmaz bir potansiyeliz. Bu potansiyeli de Avrupalı, biyolojik Avrupalı diyelim. Yani işte sadece işte Türkiye kökenli olup Alman pasaportu veya Fransız pasaportu veya İsviçre pasaportu olanları değil. Gerçekten biyolojik anlamda Avrupalı olan insanların bize bakış açısını daha değiştirecektir ki insanlar biliyorsun bu sadece Avrupa'ya özgü bir şey değil. Genel olarak insan psikolojisine baktığınız zaman insanlar tanımadıkları, bilmedikleri kişilerden veya şeylerden korkar. Biz ancak kendimizi daha iyi tanıtırsak, daha iyi anlatırsak biz korku unsuru, tehdit unsuru olmaktan çıkarız ve toplumun merkezinde, ortasında o ülkeye katkı sağlayan, o ülkenin geleceğini birlikte şekillendirmek isteyen pozitif bir etken olarak değerlendiririz. Burada sadece Avrupalılara suç bulmamız hakkaniyetli olmaz. Biz ilk önce üzerimize düşeni yapıyor muyuz ona bakmamız gerekiyor. Türkiye'den gelen insanlar olarak.
Yapıyor muyuz peki?
Üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Biz özellikle UID olarak kendi adımıza konuşmak istiyorum teşkilatımız adına. Diğerlerine konuşmayı yani haklarına girmek istemem. O kendileri hakkında değerlendirmeleri kendileri yapsınlar. Ama UID adına baktığımız zaman faaliz. Birçok alanda etkinliklerimiz oluyor. Ama bunlar yeter mi? Yetmez. Daha da arttırmamız lazım. Faaliz derken açalım biraz içini. Mesela toplumsal anlamda, sosyal anlamda etkinliklerimiz oluyor, programlarımız oluyor, panellerimiz oluyor. Ne yapıyoruz mesela? Sağlıklı beslenmeden tutun, bu il teşkilatlarımızda konferanslar veriyoruz. Sağlıklı beslenmeden tutun, aile içi şiddete varana kadar sosyal alandaki toplumun sorunlarını ele alıp bunları psikologlar, pedagoglar tarafından sosyal alanda çalışan, eksper olan kişilerle burada toplantılarımız oluyor, etkinliklerimiz oluyor. Bu gerekiyor. Onun ötesinde siyasal anlamda biliyorsunuz birçok çalışmamız oluyor. Çevresel anlamda çalışmalarımız oluyor. Biliyorsunuz Kızılay'la birlikte ve Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte bizim bir UID fidan projemiz var. Hedefimiz burada Türkiye'ye sınır kapılarından karayoluyla gelen özellikle işte Edirne'den giriş yapan vatandaşlarımızın onların da görebileceği bir yerde bir UID hatıra ormanı oluşturuyoruz. Şu an bir bağış kampanyamız da var. Bu bağış kampanyamızı inşallah 3. ayın sonunda neticelendirmiş olacağız. Buradaki insanlarımızın çevreye duyarlı olmalarını da biz teşvik ediyoruz. Sadece bunu Türkiye'de değil, gönül ister ki bunu Avrupa'nın diğer ülkelerinde o ülkeler içinde de ağaçlandırma projelerimiz olsun veya daha farklı çevresel etkinliklerimiz olsun. Bu alanda da çalışmalarımız sürüyor. Maalesef şu an itibariyle yani şu anki mevcut Türkiye'deki mevcut hükümeti veya Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasetini destekleyen bir oluşum olduğumuz için bize şu an maalesef biraz rezerve olarak biraz nasıl söyleyeyim bize çalışmaktan kaçınıyorlar açıkçası. Ama biz burada iyi niyetle temaslarımızı kurmaya, kendimizi daha iyi anlatmaya devam edeceğiz. Burada tabii ki Avrupa'ya baktığımız zaman kültürde, sanatta, bilimde, edebiyatta, siyasette, medyada tüm alanlarda Türkiye'yi yeterince tanımadıklarından dolayı Türkiye'ye ve Türklere karşı yanlış bakış açısı mevcut. Ama bir de ideolojik kalıplara sığdırılmış, Türkiye'ye tamamıyla objektif bakmayan, ideolojik kalıplarla Türkiye'ye bakan bir kitle var. Bunlara ne anlatsanız bunları ikna edemezsiniz. Çünkü o kalıplaşmış bir düşünce var maalesef. Bunları değil de ama daha iyi aydınlatılması gereken kitlelere yöneldiğimiz takdirde, kendimizi daha iyi anlattığımız takdirde daha verimli olacaktır. Hem o ülke adına daha verimli olacaktır. O ülke içinde bulunan Türk toplumu için daha faydalı olacaktır ve bulunduğu ülkede güçlü bir topluluk olan Türkiye kökenli insanların hem o ülkede kendileri açısından daha faydaları olacaktır güçlü oldukları takdirde, aynı zamanda Türkiye'nin o ülkede en büyük tırnak içinde avukatı olacaktır. Ama onun için, onu olabilmeniz için, onu yapabilmeniz için o ülkede güçlü bir toplum olmanız gerekiyor.
Peki siz UID olarak Avrupa'daki vatandaşlara, Türkiye'den giden siyasetçiler, akademisyenler, alanında uzman kişilerle de vatandaşı da buluşturuyorsunuz. Bu anlamda geri dönüşler nasıl oluyor? Zaten biraz önce de çevresel olarak etkinliklerden bahsettiniz, ailevi şeylerden de bahsettiniz, konulardan. Ve ilerledikçe programımız, onları da açmanızı isteyeceğim.
Memnuniyetle.
Vatandaşların yapılan programlara nasıl tepkileri, nasıl oluyor?
İnanılmaz büyük bir teveccüh var. Türkiye'den gelen sanatçılarımız olabilir, edebiyatçılarımız olabilir, siyasetçilerimiz olabilir. Büyük bir teveccüh var, büyük bir kabul var, büyük bir memnuniyet var, memnuniyetlik var. Bunların sayısını biz tabii ki önümüzdeki süreçte artırarak devam edeceğiz inşallah. Burada bizim aslında amacımız Anadolu kültürünü, medeniyetini insanlarımıza orada daha da iyi anlatmak. Malumunuz eskiden şöyle bir sorun vardı. Hani Avrupa'ya giden insanlar o ülkenin dilini çok iyi bilmiyor diye bir iddia vardı ve bu doğruydu. Ancak ikinci, üçüncü, dördüncü jenerasyon, beşinci jenerasyon hatta geldiğimiz takdirde tam tersine döndü. Yani artık Türkçeyi konuşmakta çocuklarımız zorlanıyor. Dolayısıyla kimliğimizi ve kültürümüzü muhafaza etmek demiyorum ben. Muhafaza demek mevcudu korumak olur. Biz muhafaza değil, kimliğimizi ve kültürümüzü orada yaşatıp yeşertmemiz gerekiyor. UID olarak da biz bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve diyoruz ki sadece Türkiye kökenli insanların değil, orada bulunan gönül coğrafyamızda. Ne bileyim bir Makedon'un, bir Boşnak'ın, herhangi bir başka Afganistan'dan gelen insanların, değişik milletlerden o ülkede bulunan insanların da bizim medeniyetimizden faydalanmalarını, istifa etmelerini istiyoruz. Yani bir çınar olarak gördüğümüz medeniyetimizin gölgesinden onlar da istifade etsin. Almanyalı da istifade etsin. Alman da istifade etsin. Fransız da istifade etsin.
Kardeş birleştirici unsur. Kardeş topluluğuyla birlikte o zaman faaliyetleriniz de yürütülüyor.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle o şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Dediğim gibi bu çok çok önemli bir husus. Üzerinde gerçekten şiddetle duruyoruz. Sadece artık hani oradaki bulundukları ülkenin dillerini her halükarda anaokulundan, kreşten başlayarak harika bir şekilde biliyorlar zaten. Bizim şu anki sıkıntımız Türkçeyi ve kimliğimizi, kültürümüzü muhafaza etme değil, tekrar söyleyeyim, yaşatma ve yeşertme derdindeyiz. Bunun için Türkiye'den de birçok işte sanatçı, edebiyatçı, işte bilim adamı, siyasetçi davet edip insanlarımıza da burada kimliğini ve kültürünü yaşatma ve yeşertme adına katkılarımız da oluyor. Bu demek olmuyor ki sadece Türkiye ile ilgili o ülkelerde çalışmalarımız oluyor. Bulunduğumuz ülkede, bulunduğumuz konuları da siyasal olabilir, toplumsal olabilir, onları da ele almamız çok çok önemli. Yani bizim mesela Avusturya'da örneğin başörtüsüyle ilgili sıkıntımız var. Başörtüsü yasağı gelmek üzere. Yani anaokul ve ilkokullarda bu yasağı uygulamaya koydular. Şimdi bu başörtüsü yasağını kamusal alandan uzaklaştırmak istiyorlar ve bu yasağı 14 yaşına kadar yükseltmek istiyorlar. Yani 14 yaş sınırı da şundan dolayı getirilmiş. Avusturya Anayasası'nda 14 yaşından itibaren bir insan din özgürlüğü kendi iradesiyle birlikte bu anayasal olarak güvence altındadır. Ama 14 yaşına kadar bunu, başörtüsü yasağını getirmek istiyorlar. Bizim de tabii ki toplum olarak burada tepkimiz oluyor. Buna karşı duruşumuz oluyor. Burada milletvekillerine, yasayı yapıcılara maillerimiz oluyor. Onları toplantılara davet ediyoruz. Bu gidişatın yanlış olduğunu, hoşgörü ortamından uzak olduğunu, evrensel değerlerden uzak olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Yani kısacası UID olarak yaptığımız etkinliklerde, programlarda, panellerde sadece Türkiye'ye yönelik değil, yani kimliğimize, kültürümüze yönelik değil, bu arttırarak devam edeceğiz. Ama diğer boş bıraktığımız alanları da, işte bu başörtüsü yasağı gibi veya Almanya'da bu NSU cinayetleri gibi, yani NSU aşırı sağ terör örgütü artık bunlar. Bunlar biliyorsun dönerci cinayeti diye maalesef bunlar adlandırıldı. Özellikle Almanya'da bunlar, şunlar da şu hani uyuşturucu sektöründe olan insanların iç hesaplaşması olarak uzun yıllar insanlar orada pazarlandı. Ama gelip gördüğünüz zaman bunun aşırı ırkçı bir terör örgütü tarafından bu genellikle dönerci işleten, döner dükkanları işleten insanlarımızın, esnafımızın öldürülmesi bu işte kendi iç hesaplaşmalarından değil de bu terör örgütü, aşırı sağ terör örgütü tarafından yapıldığı görülmüştür ve kanıtlanmıştır. Ama maalesef yeterince açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu da bizi üzen ve endişeye de sevk eden ayrı bir durum aslında. Bu konuları da bizim ele almamız gerekiyor bulunduğumuz ülkelerde. Bakın.
Şu an Avrupa'nın durumu ırkçı saldırıların olması, İslamofobi olması bunun farklı bir boyutu.
Kesinlikle farklı bir boyutu, çok endişe verici bir boyutu. Bakın UID olarak bizim teşkilatlarımıza biz çok son bir senede bu olmadı çok şükür. Ama ondan önceki yıllarda birçok saldırı oldu ve şunu üzülerek ifade ediyorum. Her biri faili meçhul. Şimdi bizim ofislerimize yapılan işte kundaklama, veya ne bileyim spreylerle, cam kılmalarla yapılan saldırılar vandalizm olarak kayıtlara geçiyor. Ama bu vandalizm değil, Türk düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olarak o istatistiklere o şekilde girmesi gerekiyor. Ama maalesef istatistiklere o şekilde girmiyor, vandalizm olarak giriyor. Biz de bunun üzerinde şiddetle duruyoruz. Bakın diyoruz arkadaşlar burada işte oradaki kolluk güçlerine veya o süreci yürüten şahıslarla görüştüğümüz zaman diyoruz ki özellikle olay yerine ilk gelen polislere bakın bu vandalizm değil, adam buraya parola spreylemiş. İşte DHKPC veya işte PKK veya işte ne bileyim aklınıza bu marjinal grupları hangi biri geliyorsa. Kesinlikle özellikle zaten Türkiye tarafından operasyonlar yapıldığı zaman da bunlar bir peak yapıyor. Bir saldırı zirveye ulaşıyor. Ondan sonra yine bir sinüs şeyi gibi düşüyor. Dolayısıyla bunlar oluyor ama bunlar maalesef istatistiklere vandalizm olarak geçiyor. Vandalizm olarak değil, bunun bir terör saldırısı olarak istatistiklere geçmesine biz önem veriyoruz. Maalesef bunlar hala geçmiyor. Ama bunun ötesinde Avrupa'da birçok noktada eleştirdiğimiz, kritize ettiğimiz birçok şeyden bir tanesi de şu. Çifte standardın bu istatistikler konusunda da uygulanması. Şimdi Berlin'de bir Musevi'nin başından kipasının yere atılması, bir saldırıya uğraması çok kötü bir şey. Bunu kesinlikle tasvip etmek doğru olmaz. Yanlış. Bir Musevi'nin de kipasıyla özgür bir şekilde Avrupa sokaklarında, Almanya sokaklarında dolaşabilmeli. Ama bu ırkçı bir, antisemit bir saldırı olarak kayıtlara geçiyor. Bizim camilerimize, derneklerimize yapılan bu özellikle terör örgütleri tarafından, PKK terör örgütü ve aşırı sol örgütler tarafından, Marksist, Leninist örgütler tarafından yapılan saldırılar bu istatistiklere girmiyor. Yani burada yine çifte standarttan bir tanesi. Bu alanlarda da mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz.
Peki gençlere de değinmek istiyorum. Avrupa'daki gençler 4. 5. nesil. Biraz önce de söylediğiniz gibi o kültürün yeşermesi için ya da kültürümüzün daha da devam etmesi için bundan sonraki süreçte. Bunlar için orada ya da tüm toplumsal konularda gençlerin bilinçlenmesi için nasıl bir planlamanız var? Şimdi, gençlere yönelik.
Evet, çok önemli bir husus. Buna temas ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü gençlerimiz demek, gençlerimiz eşittir geleceğimiz perspektifiyle olaya yaklaşıyoruz. Bu alanda da yine birçok etkinliklerimiz oluyor. Örneğin okuma geceleri yapıyoruz. Bütün bölgelerimizde Türk literatüründen, Türkiye literatüründen kitapları alıp gençlerimizle birlikte o okuma geceleri yapıyoruz. Bu okuma gecelerinin ardında da işte bir kitabın içinden belirli bir bölüm okuduktan sonra onun üzerinde bir tartışma değil de yani bunun üzerinde müzakere, işte bunun değerlendirmesini de yapıyoruz. Yani özgür bir şekilde, hür bir şekilde düşündüklerini, o konuyla ilgili konuşmalarını sağlıyoruz. Bu bize şunu sağlıyor. Tartışma kültürünü, rasyonel bir şekilde tartışma kültürünü bize, gençlerimize veriyor. Ayrıca Türkçeyi okumak, Türkçe dilini okumak ve kullanmak açısında da pratik yapmış oluyorlar. Bu alanda bu gibi projelerimiz Avrupa genelinde de devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte UID olmamızla birlikte yani Uluslararası Demokratlar Birliği Union of International Democrats olmamızla birlikte bunu Avrupa'nın dışına da inşallah taşıyacağız.
Sizin bu programlarınıza gelerek gelen gençlerden Türkçe öğrenenler ya da Türkçesini çok çok iyi seviyeye getiren o zaman gençlerimiz de vardır Avrupa'da.
Kesinlikle var. Sadece işte bu okuma geceleri değil, onun haricinde mesela Türkiye'ye kültür seyahatleri organize ediyoruz. Bölgelerimizden gençlerimiz bu değişiyor. 25, 30, 50 civarında oluyor. Bu gruplar şeklinde Türkiye'ye gelip Türkiye'nin tarihi yerlerini, işte bizim kimliğimizi ve kültürümüzü oluşturan mekanları, Çanakkale gibi, orada ecdadımızın verdiği mücadeleyi de anlatan veya doğal güzellikleri olan bölgelerimizi de işte böyle kültür turları, kültür gezileri yaparak, tarih, kültür, bunu kombine ederek gençlerimize bunu anlatmaya, bu alanda da çalışıyoruz. Bunları da anlatmaya çalışıyoruz. Onun ötesinde başka bir yine etkinlik, şunu söyleyebiliriz. Buradaki Türkiye'deki üniversitelere gelip Türkiye'deki üniversitelerde belki eğitim görmelerini de sağlayabiliriz. Bu da Türkçelerini güçlendirir. Hem Türk toplumunun, yani Türkiye'deki insanların günlük hayatını görmeleri, tanımaları açısından da çok güzel bir şey olabilir. Şöyle olabilir, aslında eğitim hayatını multinasyonel yapabilir. Mesela liseye kadar Almanya'da veya Fransa'da veya İngiltere'de eğitim hayatını almış olabilir. Üniversite hayatının bir bölümünü Almanya'da veya İngiltere'de, o bulunduğu ülkede yapabilir. İkinci bir bölümünü de Türkiye'de yapabilir veya komple Türkiye'de yapabilir. Master'ını yine geldiği ülkede yapabilir. Yani bunun kombinasyonunu sağlayarak iki tarafa da olan gücümüzü, etkimizi arttırmak için o insanların, gençlerimizin iki toplumun zenginliklerinden istifade edebilmesi için üniversite programlarımız da oluyor. Gençlerimizi toparlayıp Türkiye'deki üniversitelere yönlendirip burada da okumalarını biz sağlamaya çalışıyoruz. Bu da çalışmalarımızdan bir tanesi. Bu alanda gençlerimizin önünü açan, gençlerimizi daha bilinçlenmelerini sağlayan etkinliklerimizden sadece bunlar birkaç tanesi.
Peki Avrupa'daki Türklerin hem Türkiye'de oy kullanmasında hem de Avrupa'da sandığa gitmesi için çok büyük bir çalışmanız oluyor. Büyük bir kampanyanız da oluyor. Biraz da bundan söz eder misiniz?
Bakın, bu çok önemli bir husus. Bu da önemli bir husus. Aslında temas ettiğiniz konuların hepsi hayati ve önemli. Teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili de. Biz maalesef işte hani Erdoğan'ın uzun kolu olarak da adlandırıyoruz Avrupa'da. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın siyasetini açık ve net bir şekilde tasvip ediyoruz, destekliyoruz, doğru buluyoruz. Dolayısıyla destekliyoruz. Ancak bundan dolayı da işte bizi marjinalleştirmeye çalışan, özellikle bu aşırı sağ, PKK'ya yakın olan, aşırı sol gruplar, aşırı sağ gruplar, PKK'ya yakın olan gruplar bizi oraya kategorize edip toplumun dışına bizi itmeye çalışıyorlar. Siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar, marjinalleştirmeye çalışıyorlar ama bizim Türkiye siyasetiyle ilgili de, bulunduğumuz ülkenin siyasetiyle ilgili de aktif olmamız bir kere şart. Bu bize tanınan bir haktan ziyade bu bir demokratik toplumlarda bir sorumluluğunuz. Dolayısıyla biz Almanya'da yaşayan bir Türkiye kökenli olarak, Fransa'da yaşayan bir Türkiye kökenli olarak veya dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir Türkiye kökenli insan olarak hem o ülkenin siyasetiyle ilgilenmemiz gerekiyor, hem oradaki siyasete, demokrasiye katkı sağlamamız gerekiyor, hem de orijinimiz olan Türkiye'nin siyasetine de katkı sağlamamız gerekiyor. Bakın, bununla ilgili bir örnek vereceğim size. Buyurun. Bizim Portekiz'de ciddi bir Polonya diasporası var. Portekiz hükümeti, Portekiz'de yaşayan Polonyalıların Portekiz siyasetine dahil olmaları için ciddi teşviklerde bulunuyor. Aynı zamanda Portekiz hükümeti kendi ülkelerinde yaşayan Polonyalıların Polonya siyasetinde de faal olmaları için maddi, manevi tüm desteği sağlıyor. Ve bu Avrupa Birliği evrensel değerlere baktığımız zaman, Avrupa Birliği müktesebatına baktığımız zaman, Avrupa Birliği değerlerine baktığımız zaman tamamen normal ve desteklenen bir unsur. Ancak maalesef Almanya Türklerle ilgili, Avusturya Türklerle ilgili ve bu Orta Batı Avrupa ülkeleri bunu bir tehditmiş gibi, bir yanlışmış gibi lanse ediyorlar. Ama bu tamamen bir demokratik haktan ziyade demokratik sorumluluğumuz olarak görüyoruz biz bunu. Dolayısıyla biz Avrupa'da yapılan seçimlerle de programlar, etkinlikler, paneller yapıyoruz. Paneller yaparak şunu yapıyoruz. Mesela milletvekili adayları PKK ve FETÖ'ye destek veren partilerin haricinde, işte bu PDS gibi, Dilinke gibi, eskiden PDS'ti, Dilinke gibi, Sol Parti gibi, bunların milletvekillerini değil ama işte ana akım partinin milletvekillerini programlara, bizim organize ettiğimiz programlara dahil ediyoruz. Seçmene kendilerini tanıtmaları için bir platform sunuyoruz. Kendilerini seçmene tanıtsınlar, seçmen de onları tanısın. Herkes demokratik hakkından istifade etsin. Siyasetçi kendini tanıtma fırsatı bulsun, seçmen de siyasetçiyi tanıtma fırsatı bulsun diye bu platformları sunuyoruz. Yani bulunduğumuz ülkenin siyasetinde de faal olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili siyasal konularda da tabii ki faal oluyoruz. Nasıl Portekiz'deki Polonyalılar yapıyorsa, onlara hak görülüyorsa ve bu destekleniyorsa, evrensel değerlerin bir parçasıysa, UID olarak bizim yaptıklarımız da aynı değerlendirmede bulunulması lazım. Aksi takdiri çifte standart olur. Çifte standartın da ne anlama geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu gayri samimi anlama gelir. Gayri samimi olmaktan onları inşallah önümüzdeki süreçte de ayrılmalarını umuyoruz.
Peki son olarak da bu STK'larda yer alan vatandaşların çalıştıkları kurumlarda bir baskı altında hissediyorlar mı kendini, ya da bir baskı uygulanıyor mu Avrupa'da?
Evet, kesinlikle bunu da net bir şekilde kısa ve öz evet diyebilirim. Maalesef'i önüne ekleyerek evet demek durumunda kalıyorum. Gerçekten özellikle Türkiye'yi destekleyen, AK Parti'yi destekleyen veya Sayın Cumhurbaşkanımızı bir şekilde olsun sempati duyan insanlar iş yerlerinde ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyorlar. Bu çalıştıkları yer kurumsal alan da olabilir, özel bir şirket de olabilir. Özellikle insanlara AK Parti'ye nasıl bakıyorsun, AK Parti'den de öte Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl bakıyorsun, destekliyor musun? Kesinlikle söz konusu. Kesinlikle söz konusu. Bakın, bir fabrikada çalışan bir işçiye ustabaşı gelip sorabiliyor, sen Erdoğan'ı mı destekliyorsun, desteklemiyor musun diye. Yani bunu sormak kimsenin haddine değil. Özellikle Avrupa'da, Batı toplumlarında, burada da muhtemelen böyle biliyoruz. Bir bayana yaşı sorulmaz, erkeğe de verdiği partiye oyu sorulmaz. Ama pervasızca kendilerine, birbirlerine sormadıkları şeyi kendi oradaki Türk kökenli insanlara sormaları büyük bir terbiyesizlik başlıca. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak hadlerine değil, hakları da değil. Ama yapılıyor maalesef. Ciddi anlamda balki. Kabul edilemez bir şey tabii ki. Yani insanın siyasi tercihiyle ilgili bir değerlendirme yapmak kimsenin haddine değil. İşiyle ilgili bir değerlendirme yapsın. Bu sadece bakın hani işçi seviyesinde, işçi düzeyinde olan insanlarımıza olmuyor bu. Belediyede çalışan veya kurumlarda, resmi kurumlarda çalışan insanlarımıza mobbing uygulanıyor. Erdoğan'la sempati duyduğunu anladıkları andan itibaren yani önleri kesiliyor, yükselmeleri engelleniyor ve ciddi anlamda mobbing uygulanıyor. Bir örnek vereyim. Bir arkadaşımız belediyeye bağlı olan bir şirkette fizyoterapisti ve bunun gibi onlarca örnek sayabilirim. Sadece bir örnek söyleyeceğim, şimdi burada aktaracağım.
Belki bizi dinleyenler de bu şekilde maruz kalanlar da vardır.
Birçok kardeşimiz vardır, vatandaşımız vardır. Sadece bu örneği bir hani net bir şekilde anlaşılması için aktarıyorum. Bizim orada fizyoterapist olan, belediyenin şirketinde fizyoterapist olan çalışan bir arkadaşımız, yine hassasiyeti olan bir arkadaşımız, işte yaşlılara hizmet etme noktasında görevlendiriliyor. Erdoğan'a yakın olduğunu, Cumhurbaşkanımıza yakın olduğunu öğrendikleri andan itibaren bu dini hassasiyeti kuvvetli olan arkadaşımızı saunalara, af buyurun lütfen, kadın ve erkeklerin birlikte saunaya girdikleri ortamda orada bir hizmet vermesini sağlamaya çalışıyorlar. Yani dolaylı yoldan mobbingle, bu tür uygulamalarla o insanımızı baskı altına almaya çalışıyorlar. Ve o insanımız çıkıp oradan, belediyenin şirketinden çıktı, kendi bir muayenehanesini açtı. Belediyede kazandığının şu an 10 katını kazandığını söylüyor. Yani rızkı veren Rabbimdir. Dolayısıyla bu tür engellemelerden, mobbinglerden biz kendimizi korumalıyız ve bunlara kafamızı takmamalıyız. Dolayısıyla bazen böyle şeyler de hayra vesile olabiliyor. Biz korkmayalım, düşündüğümüzün de arkasında duralım. Dolayısıyla bunlar oluyor maalesef ama sonu da inşallah hayır olur. İnsanlarımız bu noktada çok da fazla çekinmesinler. Üzücü şeyler bunlar ama dediğim gibi pozisyonumuzdan inşallah doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyelim.
Çok teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Sayın Bülent Bilgi'yi aldık. Tekrardan teşekkür ediyorum değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.